Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda bu hafta Levent Pekcan var.
Evet, geldin abi, hoş geldin. Yuvaya döndük. Biraz Kürkçü da... dükkanına döndük. Bir hafta kaçabildik.
Evet, rahatsızlandın biraz da ama.
Ben bu hafta hastayım komple. Şimdi de öyle, kusura bakmasınlar. Ses falan biraz kendine göre oldu, özgü oldu. Özür dilerim tekrar. Bu hafta çok böyle geçti.
Tabii geçen hafta abi öyle bir gittin. Yani bütün sene olmayan bütün olaylar evet, geçen sene hafta oldu.
Çok teknolojik gelişme oldu. Değişiklik işte haber oldu. Geçen hafta ben başlıklarını takip edebilmiştim. Siz değerlendirdiniz burada.
Sen gittin, Elon Musk geldi abi. Seni evet. Bekliyormuş.
İyi oldu. Aynı karşılaşma olasılığımız olmadı. İyi oldu.
Vallahi abi Intel ve AMD işbirliğini açıkladı geçen hafta. İlk şey buydu.
Yani çok ilginç bir şey. Bu daha önce hani kulislerde falan şaka ya da bir hayal olarak dile getirilen işte Intel'e böyle Intel yetkililerine şaka yollu söylenen bir şeydi. İşte grafik konusunda başka biriyle özellikle de AMD, ATI dolayısıyla AMD ile de işbirliğine gitmeleri gerçek oldu.
Ya.
Intel bu işlemcinin dahili grafik konusunda bir yere gidemiyor işte. Hep aynı noktada yani. Hiçbir zaman yüz güldürmüyor performans. AMD'nin de o konuda çok iyi olduğu ortada. Intel AMD'den bir grafik bilgisi deneyimi alıp kendi işlemcisine entegre edecek.
Bir yandan
müthiş bir haber yani evet. Çok ilginç bir durum.
Bu hafta hani buna ek olarak şey geldi. Bir ürün sızdı. Bu sefer gerçekten bir ürün üstünde görüntülendi bu.
Evet.
Şöyle.
Şimdi zaten AMD kendisi grafik demosu yapıyordu. Heh. Intel işlemci kullanıyordu.
Evet.
Çoğu kullanıcının da makinesinde aynı durum tekrarlanıyordu. Ekran kartı AMD, işlemci Intel. Hani ideal oyun sistemi evet. Böyle gidiyordu. Gerçek oldu işte.
Yalnız şöyle bir durum var. Enteresan. Bir hafta önce biz şeyi konuştuk seninle. 15 watt tüketimli Apu. AMD'den Ryzen işlemcisi üstünde işte Vega'dan bir de GPU olacaktı. Evet. AMD bununla işte incecik bilgisayarlarda işte şey oyun performansı sunacakken şimdi bu çıktı. Bu onu birazcık doğmadan öldürecek gibi çünkü bunun da hedef kitlesi aynı.
Ya hesabını yapmışlardır herhalde. AMD zaten ürünlerini laptoplara falan sokmakta başarısız. Hani şimdi bir Ryzen mobil çıktı. HP'nin bir modeli var. Daha kaç tane model
i̇şte
var?
İşte Dell falan da açıkladı. Olacak ama işte ne kadar olacak?
Şey değil demek ki hani onu kurban edebildiler. Bu sonuçta bedava olacak bir iş değil. Intel
tabii.
Büyük para vermiştir. Hani kurtarıyor demek ki. Intel de bükemediği eli öptü mü diyelim bilmiyorum. Sonuçta tüketicinin yararına bir şey bu.
Tabii.
Eskiden olduğu gibi işte Intel Graphics mi kullanıyorsun oyun olayı yok.
Demeyeceğiz artık.
Denilmeyecek.
Ve şey
çünkü
var.
Bu ortaya çıkan işlemci için de 1050 GTX 1050'ye yakın
evet,
grafik performansı falan gibi öngörülerde ya da iddialarda bulunuyor. Bu da az bir şey değil.
Değil.
Gerçek olursa olmayacaktı genelde. İyi şeyler öyle olmuyor ama olsa süper bir şey.
Bellekte HBM.
İşte
HBM 2 hatta.
Hani nasıl olacak? O durumda o tabii grafik belleği.
Tabii grafik belleği.
Ya bu tabii ucuz bir şey olmayacak. O kesin.
Evet.
O kesin.
Evet, enteresan bir haber de o ama sonra bir de hep söylediğimiz Raja Kuduri nereye gitti, niye gitti de konuşurken Intel'e gidiverdi
Intel'e
adam.
Intel'e gitti. İşte bu olayla bağlantılı herhalde bu.
Bilmiyorum.
Transfer.
Şöyle söylenen şu, Intel harici grafik işine de girmek istiyor.
Evet, ekran kartı
evet, işine. Evet, ekran
de.
Kartı istiyor.
Bir zamanlar vardı.
i740'larla yapmışlardı.
Evet.
Şimdi Raja'yı da sırf yani Raja geliyor. Olan bir bölüm eklenmiyor. Ona özel ayrı bir bölüm işte harici ekran kartıyla ilgilenecek bir bölümün başına getirildiği söyleniyor.
Ya ilginç çünkü bu kadar yüksek düzey yöneticilerin, mühendislerin böyle pat diye transfer olması falan pek olacak şey değil. İşte ne oldu Uber bile bir ya. Adam aldı verdi de şey bilmem kaç aydır davası bilmem evet. Nesi daha görülmedi bile davası bildiğim kadarıyla. Ya da işte sürüyor. Şimdi bu kadar tepe bir ismin bir anda transfer olması, ya bu işler böyle kolay olmuyor.
Evet.
Demek ki bu anlaşıldı. Yoksa şimdi ortalık dava cümbüşüne dönmüştü yine. Demek ki bu işte Intel-AMD işbirliği çerçevesinde bu konuda torba yasa bizim olayı tadında. Bu da demek ki orada görüşüldü, anlaşıldı. Belki pazarlık edildi. Hani
belki de.
Bunun da bir pazarlığı yapıldı.
Peki sen ne diyorsun? Üçüncü bir ekran kartı Intel nasıl değiştirir, ortada nasıl etkiler?
Ya zor, hani AMD ile Nvidia arasında çok güzel paylaşılmış durumda şey, pazar. Bir kere şu var, bir ekran kartı firmasının, yani şey, grafik işlemcisi diyelim, ekran kartı demeyelim de grafik işlemcisi firmasının daha, hani o kadar pazar yok eskisi gibi. Eskiden sadece Ati ve Nvidia değildi ki, SIS vardı, ne bileyim Trident'i vardı falan filan, başka firmalar da vardı. S3 vardı, çok en büyük firmalardan birisi. İşte hepsi bir şeyler kazanıyordu. Power VR falan hepsi bir şeyler kazanıyordu. Şimdi öyle bir pazar yok artık. Ekran kartı bilmem ne, işte PC gaming bilmem ne diyorsun ama rakamlar, sayılar küçülüyor. 3 oyuncuya yetecek kadar ekmek var mı?
Peki şey, sence bir etken olmuş mudur? Şimdi AMD, Nvidia diyoruz da çok uzun zamandır da Nvidia diyoruz aslında. Özellikle evet, üst seviyede. Şimdi baktığınız zaman bu şimdi Intel aynı zamanda bu ESL'nin şeyi oldu, sponsoru oldu. Evet. Oyun işine giriyor ama oyun dendim hep Nvidia rol çalıyor herkesten. Tabii. Çünkü ekran kartıyla oynanan bir şey.
Evet.
Acaba diyorum Intel bundan rahatsız mı?
Ya aslına bakarsan ben Intel'in öyle grafik işlemcisi üretmesi işi benim aklıma çok yatmıyor. Çünkü hani geçmişte yani Intel o işleri denediğinde ekran kartı falan, hani bu 3D hızlandırıcıların ilk çağlarıydı. Hı hı. Intel i740 vardır içeride bir örneği. Yani denedi, ilk AGP kartlardan birisi. İşte bir model, ikinci modeli çıkartmadı. Hemen o işten elini çekti. Daha sonra bir işte Larabee muhabbeti vardı yıllarca süren. O Knight's Landing mi ne oldu, sonra ismi değişti ve çıkmadı. Hani bir başka şekilde bir şey olarak çıktı. Hı hı. Yani satılmadı zaten, hani araştırma geliştirme şeylerine, üniversitelere, akademik platformlara falan verildi. Programlanabilir işlemciydi. Grafik işlemcisi olarak programlanabilir. Çok çekirdekli işlemciydi.
Evet.
Olmadı, o da olmadı. Kazanılır ya, deli gibi rekabet olan Nvidia gibi çılgın bir rakibin domine ettiği, hani hükmettiği bir arenaya Intel niye girsin bilemiyorum. Hani belki yanlış düşünüyoruz ama benim aklıma yatmıyor. Ha ama diyorsun bu adamı aldılar. Evet. Ya yani ben dediğim gibi ben öyle grafik işlemcisi üretmeye zahmet edeceklerini sanmıyorum. Onlar yine Intel için entegre grafikler. İşlemci satmak çok daha karlı bir şey. Hem şey yapıyor, hem işlemcisini satıyor. Asıl işi, en çok yapmak istediği şey, işlemcisini satıyor. Hem o işlemcisinin içine bir grafik işlemcisi koyarak rakibinin de ayağına sıkıyor. Kimse ekran kartı almıyor. Hani özel oyun oynamayacağım diye. Zaten biz de oyun oynamayacaksan alma ekran kartı. Paran cebinde kalsın diyoruz. Rakiplerini öyle esir ediyor. Niye bozsun ki bu şeyi? Yani rahatını niye bozsun ki? Şimdi Intel tutup da kendisi bunu yapsa da ekran kartı üretmez. Ne olacak? Yine işte Safir'i, Powercolor'ı, Asus'u, MSI'yi üretecek ekran kartını. Yani o kahrı bence Intel çekmez bu devirde.
Bakalım ne olacak.
Çok ilginç. Yani bu yılın gelişmesi bence.
Hemen 2018'de bir ürün çıkar mı onu da bilmiyoruz. Hani daha yeni yeni adım atılıyor.
Şimdi bir de şu var. Hani şimdi Raja önemli bir mühendis. Ati tarafından gelen, AMD'de de işte bu Radeon grubunu oluşturan, sırtlayan falan isim ama şimdi onun da bir ekibi var aslında. Ve o ekip de yine Ati'den gelen bir ekibi var. İşte bellek üstadı Joe Macri var. Yazılım tarafında Richard Hadi var. Driver tarafında, oyun tarafında falan filan. Hani öyle bir büyük bir ekip var. O ekip herhalde bir isimler daha geçmedi. Bilmiyorum şimdi öyle bir adam toplama, çalma şeyi olur mu? tuturu olur mu falan filan. Yani senin dediğin gibi bir senede ürün bekleme.
Evet. Orada şey de senin dediğin şey de doğru olabilir. Arka planda belki bazı lisanslar da paylaşılmış olabilir.
Ya kesin. Çünkü hani şimdi bu adamı işe almışsın. İki gün sonra bu adam ne üretirse üretsin. AMD'nin şey deme şansı var. İşte bizim bilgilerimizi kullandı. Hmm. Oluyor işte hani Uber'de bilmem ne bile görüyoruz. Bunun olmayacağı kesin. Çünkü hani yoksa şimdiden ne olurdu? Demek ki işte böyle kapsamlı bir anlaşma yapıldı. Tabii. Bunun içinde patent takası falan içeren zaten bir anlaşma yapıldı
belli ki. Hem kendisi bir mail veda mektubu yayınladı. AMD de sonra ona cevap verdi. Çok her şey çok pürüzsüz, düzgün gözüküyor.
Evet işte yani böyle bir kapsamlı bir anlaşma yapılmış.
Evet, diğer böyle geçelim. Tesla yeni bir spor otomobil modeli ve ilk kamyonunu duyurdu. Biz daha çok kamyoncuyuz yani abi.
Evet, bu spor otomobil çok çok hızlı bir şey. Roadster. Artık onu teknoseyirde başka bölümlerde bunlar detaylı değerlendirilir diye ben hani şu kadar hız falan not almadım açıkçası. Bir de kamyon var. Çekici aslında hani romorklu kamyon.
Evet. İşte mi?
Yani tabii biz şeye bakıyoruz Murat, kamyon sever olarak şekline şemaline bakıyoruz uzaktan. O hiçbir şeye benzemiyor tabii bizim alıştığımız kocaman Amerikan kamyonlarına göre yani kurbağa gibi bir şey. Ama tabii İlginç bir şey. Hani elektrikli şimdi kamyoncunun talepleri otomobilden çok farklı.
Tabii.
Elbette ki hani onları incelemişlerdir, etmişlerdir. Tabii ilk bu sunumda bazı insanı sinirlendiren şeyler var tabii. Yani kamyonun işte 0-100 km hızlanmasından falan bahsediliyor. Şimdi hiçbir kamyoncunun öyle bir derdi olduğunu sanmıyorum. Kamyoncu için en büyük mesele benim gördüğüm kadarıyla maliyet. Çünkü kamyonu yürütmenin masrafı otomobilden kat kat fazla. Şey bile mesela kamyonun bir sürü tek lastiği var ve bunlar aşınıyor. Üzerindeki yük bilmem ne tonlarca ve çok pahalı. Hani senin kamyonun bir lastiği senin arabanın 4 lastiği gibi maliyeti. O yüzden mesela kamyoncu için lastik maliyetini azaltmak bir kriter. Frenlemek hani fren masrafı bile kamyonun cidden yüksek bir şey. Onun için bile bakıyorsun işte dünyada alternatif fren sistemleri falan hep düşünülmüş. Kamyonları yavaşlatabilmek için. Hep taşıma maliyetini düşürmek amaç. İşte otomobilde yok, spor otomobilde jaka satmani derdin. Bu kriterlerin hiçbiri yok. Ama kamyonda başka, elektrikli bir kamyon nasıl işte o kamyoncunun o kaygılarına cevap verecek, nasıl o maliyeti düşürecek göreceğiz. Tabii bir yandan da kamyonun emisyonu hani gaz, karbon yayınımı da fazla. Hmm. O da bir süre sonra o da maliyet olacak. Hani ondan da ceza kesilecek, şey yapılacak. Belki de işte elektrikli araç oradan bir kazanç sağlayacak falan filan. Göreceğiz bakalım kimler kullanacak. Kabul görecek mi? Aslına bakarsan benim bildiğim ilk elektrikli kamyon değil Tesla'nın kamyonu. Bir sırf kamyon üreteceğim diye çıkmış bir firma vardı. Bilmiyorum şey olmadı mı? Hani planlar gerçekleşmedi mi? Onu artık canlara sormak lazım. Ben tam takip edemedim.
Evet. Vallahi bizim kamyonculardan görüyorum. Onların derdi şu abi. Yani yanında bir gizli bölmeleri var onların. Onu açıyor. Tüp gaz çıkıyor içinden. Üstüne kırıyor menemen yumurtayı. Orada yemek yiyor.
Ya mutfağı var mutfağı adamın var. Orada. Şeyi var. Ve yani kamyoncu çıkıyor. İşte Türkiye İstanbul'dan çıkıyor. Hakkari'ye kadar gidiyor. Ve tek başına yani arabasında bir zorluk çıktığında da hallediyor. Onun işte dediğim gibi beklentisini karşılamak ayrı bir uzmanlık. Araştırmışlardır tabii. Biz bile bu kadar düşünüyorsak onlar araştırmışlardır.
Evet. Abi geçen haftanın haberiydi bu. Bu hafta devamı var diye buraya ekledim. Qualcomm Broadcom arasında bir şey oldu.
Broadcom teklif verdi Qualcomm'u satın almak için.
Durduk yere yaptı ama bunu.
Ben işte yurt dışındaydım. Bu herkesin gündemi bu haberdi ve herkesin gözleri fal taşı gibi açılıyordu o 100 küsur milyar doları duyunca. Ve herkesin tepkisi, hani herkes dediğim tabii işte bizim teknoloji basınından arkadaşlar falan. Herkesin tepkisi aynı oluyor. Herkes şunu diyor. Broadcom'da bu para var mı? Hmm. Çünkü Broadcom'un yıllık 30 milyar dolar falan gibi bir hacmi olduğu söyleniyor. Qualcomm'u satın almak için 105 milyar dolar. Dediğim gibi hani her duyan Broadcom'da bu para var mı diye dile getiriyor tepkisini. Varmış. Gerçi orada başka meseleler var. Mesela Broadcom'un bu tekliften bir süre önce Başkan Trump'la görüştüğü falan belirtiliyor. Bu yani belki Qualcomm başkasına gitmesin diye falan bir devletten hani sen al biz arkanda dururuz falan gibi bir söz mü alındı falan bilmiyorum. Ama zaten hani sırf yorumda değil bu verilmiş en büyük
evet.
Fiyat peki şimdiye kadar bir yarı iletken firmasına şeye. Fakat Qualcomm bu parayı kabul etmedi ya, bu hafta.
Az buldu.
İşte geçen hafta bu teklif verilmişti, haber oydu. Bu hafta Qualcomm 105 milyar doları bizim firmamızın değerini düşürüyor bu fiyat dedi. Olmaz dedi. Hı hı. Ve herkes şokta, hani bütün dünya şokta. Ama evet hani Qualcomm'un ne kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor bu. Öyle olay ona. Qualcomm buradan sonra.
Öyle öyle. Biz de ilgili.
Broadcom da heves etti ama işte olmadı.
Ya.
Broadcom da çok büyük firma. Fakat Broadcom'un ürünü hiçbir zaman hani aldığın router'ın içinde.
Tabii görmüyorsun.
Santraldeki ADSL o DSLAM denen bağlantı cihazlarının içinde. Sen bilmiyorsun. Broadcom senin hayatında birkaç cihazda var aslında.
Anakartlarda ama bilmiyorsun. Da şey LAN yongaları falan.
Evet, Broadcom evet, olur. Evet, evet. Wi-Fi'da. Şeyde. Ama işte sen genelde Broadcom kullanıcısı olduğunu bilmiyorsun. Ama tabii ki bir Qualcomm gibi değil.
Tabii. Tüketici hakem heyetlerine başvuru limiti 6000 liraya çıkıyor. Yani tabii 3600 liraymış. Bu şu anlama geliyor. Bir elinde bir cihaz var ve bir anlaşmazlık yaşıyorsun. Ama o cihazın değeri 5000 lira. Hakem heyetine gidemiyorsun.
Note 8 gidemez.
Evet, ya da iPhone 10 gidemez. Şimdi işte limiti 6000 liraya çıkarıyorlar. Böylelikle daha çok cihaz kapsanacak. Biraz da şeyden de olabilir.
Bir saniye şimdi. Limiti çıkartmak ne demek? Yani
İşte onu diyorum.
5000 liralık cihaza bakmayacak
şimdi
mı? 5000,
hayır. 5000 liralık, şimdi 3600 liraydı limit. Sen 5000 liralık cihazda sorun yaşadığın zaman gidemiyordun. Çünkü 3600 liraya
peki
kadar.
Peki o zaman benim derdime kim bakacaktı?
Sen normal mahkemeye gidiyordun. Bu şey hakem heyetlerinin zaten çıkış amacı birazcık bu işleri hızlandırmaktı.
Şimdi hakem heyetinin bakabileceği
şey, menzil arttı.
Şey kapsama alanı arttı. Evet. Cihazlar da pahalandığı için biraz çünkü da gerekiyor, evet. Gerekiyor aslında. Şimdi telefonların bazıları sığıyor, bazıları sığmıyordu. Aynen o 6 bin liraya. İyi olmuş 6 bin lira. Yani bir sonuç elde ediliyor mu bilmiyorum. Hiç ediliyor, işim düşmedi, ediliyor. Düşmesin de isterim.
Ediliyor. Hatta şey deniyor hani inat edip sürdürürsen o süreci genelde lehine cevap veriyormuş. Mahkemeler hep genelde vatandaşın yanında yer alıyormuş. O yüzden şey diyorlar hani bazen o süreci başlatmam bile firmanın tamam seni biz halledelim mahkemeden vazgeç demesine neden olabiliyormuş.
Güzel. İlginç bir gelişme.
Bu hafta yine çok konuşulan bir haber vardı. Bitcoin gaspı. Şimdi biz normal gerçek paranın gasp edilmesine falan alışırız insanların daha doğrusu. Şimdi burada Bitcoin sahibi bir vatandaş iş adamını gündüz gayet bir van geliyor. İçine atı veriyorlar, götürüyorlar. Şifresini ele geçirerek adamdan şey erişmeye çalışıyorlar hesabına fakat Allah'tan bu yakalanıyorlar. Yakalanma anı falan da var. Ve kurtarıyorlar adamın hesabını. Hani pek bir şey olmadan.
Tamam da bu 15 gün önce de aynı şeydi. Hatta yenisi. İşte öldürdüler Bitcoin'i için bilmem neydi. Yok, hani bu bir haber. Aynı olay 15 günde bir tekrarlanıyorsa ben buna şehir efsanesi derim. Yani
bu, yok, bu gerçek. Bu gerçek abi.
Yani ben şimdi Bitcoin falan deyince benim üzerime bir ağırlık çöküyor. Bir ay önce falan yine birini Bitcoin'i için kaçırdılar, öldürdüler falan haberi vardı.
Vallahi ben bunu biliyorum. Diğerini hatırlayamadım şimdi. Ama adamları yakalamışlar. Zaten hani çıktı da bütün baskın anı falan hepsi ortalıkta.
Nereden öğrendiler Bitcoin diye bir şey var, şey yapılıyor falan. Ne çabuk işte öğrendiler de hayata geçirdiler, şey soymaya diyorum, başladılar.
İşte bunlar daha
ben
önce
bende Bitcoin yok. Hiç boşuna şey yapmasınlar hani.
Metin 2 hesabı için çocukken bunlar işte diğer çocukları dövüp hesaplarını alıyorlardı. Büyüdüler. Şimdi Bitcoin olanlara sataşıyorlar.
İlginçmiş.
Ve yani süper amatörce yapılan bir iş. Yani her şey, bütün anları kameralardan polis tek tek toplamış, böyle dizi halinde izliyorsun.
Artacaktır.
Evet. Ya o yüzden öyle sağda solda konuşmamak lazım. Benim Bitcoin'im var, bilmem ne var.
Zaten hani şey, şimdi benim bankada şu kadar param var diye konuşmuyorsan Bitcoin'im yani, var evet diye de konuşma. Yani ayıptır lazım ya. Ay, güvenlik kısmını bırak, ayıptır. Ne demek yani? Ben zenginim, siz fakirsiniz. O zaman işte dayak yersin.
Şey diyorduk ya, ona örnek. Hani o kadar güvenlik önlemleri, işte yok parmak izi, yok yüz okuma, adam kafana dayıyor silah, şifreyi söyle diyor.
Tabii
işte.
Tabii ki. Ya, 256 bit şifreledin şifreyi. Ne olacak? Ağzını kırdıktan sonra heriflersin. Çaresi yok bunun.
OnePlus telefonlarında bir güvenlik meselesi daha ortaya çıktı.
Bu bir de değil. Bir hafta içinde birkaç tane şey çıktı. Ve artık hani şöyle, yani ben bundan sonra OnePlus'ı kimseye ne öneririm ne kendim kullanmak isterim yani. Bu şey değil ki, sürekli güvenlik açığı çıkıyor. Ve bu güvenlik açığı falan değil. Yani yine OnePlus'ın kendisiyle bağlantılı bir bilgi çalma sistemleri.
Evet.
Şey, telefonu hiçbir şey yapmadan rootlamaya yarayan bir açık bir kanallar bırakılmış falan. Gerçi onun şeyi bilmiyorum. Hani o OnePlus camiasının istediği bir şey mi? Hani ona bir şey diyemeyeceğim ama sonuçta bu OnePlus'ın içinde bu ayrıca işte yine bilgi çalan falan yazılım bulundu. Bu hafta bir değil işte iki tane OnePlus güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bir değil, iki değil yani. Bu artık benim gündemimden düştü OnePlus. Yeni de telefon duyurdular bu hafta 5T evet, diye. 5T. Bayağı bir güncel standartlara uyan.
Evet, hani artık
full ekran falan standartlara uyan telefon duyurdular ama bu saatten sonra OnePlus'a kaç kişi güvenecek? Hani şöyle bir argüman hep tabii önümüze çıkıyor. Ya bunlar işte ortaya çıkanlar. Siz çıkmayanları hani siz düşünün. Hani sizin elinizdeki telefonlarda neler var. Doğru. Bilemezsin. Hani bir şeyin olmadığını ispatlayamazsın çünkü. Hani bilemezsin ama bir firmadan da 3 tane 4 tane falso ardı ardına olma. Hani bunu şey yapmak bile bile ladestir.
Evet.
Hani bunu hala işte seninkinde de var ama bilin mi bilmiyorsun diye bir argümanla bunu kullanmaya devam etmek. O zaman bir hakkın olmaz ağlamaya. Başına bir iş gelirse.
Ve yani amatörce işler yapıyorlar. Bu mesela bu haberdeki şey yani aslında cihazı test etmek için hani mühendislerinin kullanması gereken bir uygulamayı içinde bırakmışlar. Onu kullanarak adamlar şifreye kadar ele geçirdi her şeyini.
İşte hani olmaması gereken şeyler.
Intel'den konuşmuşken Intel tabii mobil tarafta artık hani işlemci olarak yok ama adamlar bir yandan da çalışıyorlar. 5G yongası olarak geri dönecekler. Telefonlara dönmeyi istiyorlar. Orada yeni bir işlemci yapmışlar. Onun duyurusu vardı bu hafta. 8060.
Ne?
5G'de bir yarış sürüyor. Şey demişler, hani biz bunu çalıştırdık. Hani iletişim de kurduk. Hani hazırız diyor Intel.
Bakalım 5G 2018'de artar 5G muhabbeti. Evet.
VESA Edit sistemini yerine geçecek. Display ID 2.0 standartını duymuş.
Şimdi yıllardan beri monitörün özelliklerini bağlanan cihaza anlatması bir sıkıntıdır. Eskiden DCC, DDC, Display Data Channel diye bir şey vardı CRT monitörlerde falan. İşte sonra bu Edit geldi falan. Hiçbiri düzgün çalışmadı. Monitör sahip olduğu çözünürlükleri, tazeleme hızlarını, işte özellikleri bağlı cihaza anlatacak. Yani bu görüntü teknolojileri hızlı ilerliyor. Bu standartlar geliştiriliyor. Daha sonra işte hani geniş standart kendisi genişleyemeyecek şekilde yapılmış oluyor. Ekranlar uçuyor gidiyor yanında. Standart geride kalıyor. VESA bu görüntü standartlarını belirleyen dünyadaki kurum. Şimdi işte Display ID 2.0 diye bir şey geliştireceğiz diyorlar. Zaten var olan Display ID'nin en sonuncusu modüler bir şey olacak diyorlar. Bu İşte günümüzün 4K'ları, HDR'ları, 60 Hz'leri, 120 Hz'leri falan hepsini karşılayabilecek diyorlar. Bu önemli bir şey. Çünkü işte senin televizyonun, senin konsoluna ya da bağladığın herhangi bir medya player'a şeyi söyleyebilmesi için ben 4K var, şu kadar ekran boyutum var, işte 3D var, yok, HDR var, şu tipte HDR var falan, bunları bildirebilmesi lazım. Ha bugün de bildiriyor mu? Bildiriyor ama bunlar kırık dökük. İşte evet. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Bazı cihazlar birbiriyle konuşabiliyor, bazıları yanlış konuşuyor falan filan. Display ID 2.0 bunları çözecek diyor. E tabii ki eski cihazlara etkilemeyecek. Tabii. Yeni cihazlara.
Tabii tabii.
Gelecek.
Öyle. Samsung GDDR6 bellek yongalarını hazırlıyormuş. Evet.
Bir tanesi 2 GB. Dolayısıyla hani 2 yonga ile 4 GB ekran kartı yapabiliyorsun. Günümüzde hani 4 GB'ı da beğenmezsin ama işte 8 GB istiyorsan işte 4 yonga ile 8 GB ekran kartı yapıyorsun. Ekran kartının tek yüzünde zaten tak tak 4 tane yongayı koy. 8 GB kapasite olsun.
Vallahi şu haber
hızı da deli gibi.
HBM2'den daha gerçekçi bir haber, evet. Yani.
Hızı da deli gibi. Samsung bayağı bir ilgi çekti.
Evet.
Bu artık bilmiyorum bir sonraki nesilde görebilir, göremeyiz herhalde de bir daha sonraki.
Herhalde.
Ekran kartlarında göreceğiz. Konsollara da gelir. O zamanın konsollarına.
Evet. Bir Nvidia'dan da bir haber var. Bir sonraki grafik mimarisinde de amper olacakmış.
Amper, evet. O bilim adamlarından gidiyorlar hep, biliyorsun, uzun süredir. Amper de bir bilim adamı. 2018'de herhalde. Hı hı. Göreceğiz bir şeyler.
Bakalım. Intel Optane DIMM'ler de 2018'de gelecekmiş.
Evet. Bu şey, flash bellek yongaları ama bellek kartı şeklinde anakart üzerindeki yuvaya takıyorsun DIMM modülü. Hı-hı. Özelliği işte elektrik kesilse bile o flash bellek. Evet. Normal bellek sürekli elektrikle beslenmesi gerekiyor, tazelenmesi gerekiyor. Kesildi mi sıfırlandı. Bunda elektriği kestin mi bellekteki bilgiler aynen kalıyor. Bunun hani senin benim masaüstü bilgisayarıma falan getireceği bir gelişme bir şey yok. Artı zaten uyumlu değil. Bu sunucu tarafında ilk başta. Ha, ilerisi bilinmez. İlk başta sunucu tarafında bundan yararlanılacak. Herhalde işte özel hani bu belleklerin elektriksiz kalabilme yönünden yararlanabilen uygulamalar bir şeyler olacak herhalde. Sonuçta bunu depolama olarak da kullanabilirsin.
Tabii.
Ve ultra hızlı depolama, yani RAM hızında ya. Depolama. İşte Intel'inki, Intel bu kendi işte Optane'de kullandığı 3D flash bellek yongalığını kullanarak bunu yapıyor. Micron kendisi şu anda farklı bir şey geliştiriyor. O da aynı bellek modülünün üzerine hem flash bellek koymuş hem normal DRAM koymuş. Normal çalışırken cihaz, bilgisayarın normal DRAM çalışıyor. DDR4 bellek çalışıyor. Elektrik kesildiği anda bütün o bellek modülündeki veri aynı modül üzerindeki flash belleğe yedekleniyor. Ve orada donup kalıyor. Onun bir ayrı yedek beslemesi falan da var. Hani onlarınki de öyle bir sistem. Bilemiyorum. Yani bu şey için mesela hani Micron'un geliştirdiği sistem çok büyük veri tabanları, mesela asla o veri tabanının çalışmasının hiçbir şekilde aksamaması lazım. Onların hani ultra güvenliğini sağlamak. Elektriği yani fişini bile çeksen o veri tabanına bir zarar veremiyorsun. Bellekteki veriler saklanıyor. UPS'in ötesi yani. Ötesi. Her şeyin kendi, her bellek modülünün kendi yedeği var. O ya. Kadar yüksek uygulamalar. İşte hani demek ki buna da ihtiyaç duyan
evet.
firma ve bir uygulamalar var.
Şimdi sunucu diyorsun. Sunucu da bu donanım masrafları hiç sayılmadığı için havacı var. Bunlar iyi şeyler. Oraya
tabii yani Amazon'u çalıştıracaksın sen. Onun hardware'inin lafı mı olur? Hani üzerinde trilyonlarca şey yapılacak, ticaret ya. Yapılacak.
HTC de bu hafta yeni VR gözlüğü Focus'u tanıttı. Vive Focus.
Bu şey kendinden
Evet, bilgisayarsız.
Hani bilgisayardan görüntüleri almıyor. Yani bu telefondan VR gibi.
Gibi.
Aslında onların bir telefondan VR projesi daha vardı.
Evet.
Onu da iptal ettiler.
İptal ettiler. Daydream.
İşte bunu tanıttılar.
AMOLED ekranlı
hani
bir şey.
Hani bir kere HTC yaşıyormuş dedirtiyor bu haber ilk başta. HTC ismini yeniden gördük. Ama uygulamada biliyorsun bu hani bu şey demek. Telefon.
Telefon. Snapdragon 835 var içinde.
Telefon VR'ı bu. Bu çoğu kişinin evinde de deneyebileceği o karton şeylerden yapıp, tabii, başlıklardan yapıp ya da Samsung Gear VR çok kişi de vardır bir ara hediye ediyorlardı çünkü. Deneyebileceği telefon VR'ı. Bu biliyorsun masaüstü grafiklerini falan veremiyorsun. Ama bir yandan da masaüstü VR'ın o kablo karmaşası lanet ettiren insanı hani yarıda bıraktıran hani olmasın uğraşmayacağım dedirten kablo karmaşası, uygulama sırasında o kabloların kafanı senin arkaya çekmesi, ağırlık yapması. Telefon VR'ı çok rahat. Bir tek yani hiçbir kablo yok, hiçbir, tabii, şey yok. Yani olması, öyle olması lazım bu işin.
Öyle olması lazım.
Bakalım ama, hani ne çalıştıracak? Benim, tabii, için bir hardware bir şey değil. Benim için önemli olan bunda ne çalışacak?
Şey tarafı yine zengin bulun. Sensör tarafı hatta şey diyorlar, aksesuar olarak ayrı satılacak. Yine seni dışarıdan görecek. Sensörleri de yine destekliyormuş. Daha, tamam, özgür olacaksın yani bir Samsung'un çözümüne göre. Daha çok hareket edebileceksin.
Derim de biliyorsun hani onun başka lojistik sorunları oluyor işte evin içinde.
Tabii.
Sehpaya takılıp uçma diye bir şey var. Gerçeklik var. Çocuğun oyuncağına basıp balkondan aşağı düşme olasılığı var. Çok da kolay bir şey bunun olabilmesi.
Evet. Toshiba'nın televizyon bölümü nihayet Hisense firmasına satılmış.
Toshiba'da da bir hani malı mülkü satıp herhalde yok olacaklar. Yani evet, çünkü en önemli, en güzel yönlerini satıyorlar. İşte flash şey yarı iletken bölümünü sattılar. Ne olaylar çıktı onun satışında, işte o alacağım dedi, bu alacağım dedi falan filan. Şimdi de televizyon bölümünü satmışlar. Burada Türk firmalarının da adı geçiyordu ama gerçeğe dönüşmedi.
Evet.
Bu Hisense Türkiye'de bazen var bazen yok. Ama dünyada hani fuarlara falan gittiğin zaman mutlaka gördüğün firmalardan birisi.
Doğru.
Hisense almış.
Evet. Amazon'un eve servis hizmetini anlatmıştık ya birkaç hafta önce.
Şimdi kapıyı açıp
içeriye girebiliyor.
Paketi bırakacaklardı,
evet,
içeriye.
Evet, o sistemde bir müthiş bir güvenlik açığı tespit edilmiş.
Aman çok şey hani hayret. Hayret. Yani elin adamı gelecek eve, benim evime girip paket bırakacak. Bunda güvenlik açığı bulundu.
Evet.
Hayret.
Şöyleymiş abi.
Ne olabilir ki?
Amazon yetkilisi, yani kapına gelen adam şeyi kapatabiliyormuş. Donduruyormuş görüntüyü. Senin şimdi aslında şöyle, bu sistem şöyle çalışıyor. Senin gören bir kamera var aslında. Yani o kadar da habersiz değil o işler. Sana da haber veriyor. Bak adam geldi, şimdi bırakıyor.
Tamam.
Kilitlendi kapın, gidiyor. Bunların hepsini sen gözetleyebiliyorsun, görebiliyorsun. Ama kamerayı donduruyorlar abi. Kamera en son görüntüde öyle kalıyor. Adam içeriye giriyor, çıkıyor. İşte içeriği karıştırıyor. Sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor
kamera. Aksiyon
kamerada
filmlerinin klasik şeyi.
Evet. İşte, aynen. Bu oluyormuş. Bu Amazon da kabul etmiş. İşte diyorlar ki şimdi biz onu tedbir olarak update edeceğiz. Hani bir anında offline olduğu anda size bildirim gelecek, haber gelecek. O şekilde önlem alacaklarmış.
Peki o zaman bu hizmeti kullanmak için önce evime benim o kameramı evet, koyuyor,
evet,
o zaman.
Tabii.
Öyle. Çok fazla teferruat ya.
Bir çeşit aslında güvenlik paketi gibi bir şey satın alıyorsun sen. Bu da o olursa ancak sana okey hizmetini verebiliyorlar.
Tabii şimdi şöyle, adam da zan altında kalmamak için. O adamın da başına deli gibi iş açabilecek bir şey çünkü. Hani adamdan kastım işte Amazon. Demek ki böyle bir konsensus sağlanıyor. O güvenlik paketi varsa Amazon da tamam hani ben kendi güvenliğimi de sağladım deyip onun kamerasının önünde.
Hı hı. Evet, aynen öyle.
Teslim edecek.
İşte.
Bu kargo teslimi demek ki bütün dünyada
öyle.
Ticaretin önündeki en büyük engel. Bizde de işte bu koli mu koli bir şeyler çözümler, ara çözümler çıkarttılar. Hala var mı bilmiyorum. Ben kesinlikle hani aklıma yatmıyordu. Ama insan, bütün herkesin bir kargo hikayesi vardır. Özellikle hani kargo firmalarının sen evde olduğun halde geldik bulamadık şey yapması falan. O artık hani bir bütün kargo firmalarının kanseri gibi bir şey. Hı hı. Ve şey yok hani iyi kargo firması yok. Hepsi sorunlu. Ha şubeden şubeye bazen bazı şubeler hani olumlu puan alıyor.
Abi o tabii onun son şey sebeplerinden biri şu. Sen gidiyorsun LP olarak ben buraya işte bilmem ne kargo şubesi açmak istiyorum deyip taşeron oluyorsun. Ve beceremiyorsun mesela.
Ya genelde hani şeyi tahmin edebiliyorsun. Hani 10 kişinin yapması gereken işi 2 kişinin işte yapmaya çalıştığını falan sen de bir müşteri olarak girip çıktığında fark ediyorsun. Çok zor Murat. Hani zor. Bizim çözebileceğimiz bir şey değil. Biz de müşterisiyiz. Biz de sorunları yaşıyoruz. Yani benim tek tavsiye edebileceğim şey şu. Bir çözüm gelişecekse şubende gelişecek. Ve sana dağıtımı yapan elemanlar da gelişecek. Yani o elemanlara bir hatır sormak bile çoğu zaman olmayan bir şeyleri 2 gün sonra oldurabiliyor.
Kesinlikle.
O yüzden ha tabii ki hani bu bir çözüm değildir. Ama ben bunu postada da kargoda da bunun yararını çok gördüm. Postacıya bir gün merhaba nasılsın demek. Yazın hani bir su içer misin bir şey demek. 2 gün bir gün sonra gelen senin postan da çok şeyi değiştiriyor. Aşağı atılmak yerine senin kapına getirilebiliyor.
Kesinlikle öyle.
Yani bir tabii ki hani bu kanserin çözümüdür değil. Ama en azından kendince kendi küçük dünyanda bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsan kargocunla iyi geçineceksin. Evet. Şubenle iyi geçineceksin. Başka da yapabileceğin bir şey yok. Ama bu kargo sorunu elektronik ticaretinde en büyük sorunu. Eğer evet, firmalar diyorlarsa yok işte yok şu kadar büyüyecek bilmem kaç trilyon dolar falan filan bunun çözülmesi lazım. İşte Amerika'da bile adam işte evde yokken kargo gelirse ne olacak? Bununla işte yok uğraşıyor. Türkiye'de yok işte kargoyu pastaneye bıraksın da ben geçerken alayım falan filan çözümleri. Ben o çözümlere sıcak bakmıyorum çünkü bir güvenlik sorunu olarak görüyorum. Yani evet, senin kargonu işte berbere bırakalım geçerken alırsın. Alırsın da şeyi garanti edemiyorsun ki bana. Berbere gideceğim diyecek ki abi ya burada çocuklar kurcalamış senin paketi kusura bakma diyecek. Yani olmayacağının garantisi ne?
Yok.
Onu kesinlikle bu firmalar sana olmayacak öyle bir şey diyemiyor. Onun dışında bir de Murat ben şey görüyorum. Ortada ciddi bir kanserleşmiş bir çözüm varsa bu koli falan gibi şeyler onun çözülmesini sağlamıyor. O kanserin hala orada kalmasını sağlıyor. O kanser hala var. Sen çevresinde üzerinden köprü yapıyorsun. Bilmem ne işte ben benim paketi berbere bıraksın. Ben oradan gelip alayım falan filan. Kanserse kanseri temizlemek gerekir.
Öyle.
Neyse artık işte dünyada bile bu sorun varmış onu görmüş oluyoruz.
Evet. Bu arada yani akıllı saatler şunlar bunlar derken birer kişiler aslında ufak ufak gidiyor çoğu. Bir tane daha katıldı. Sen hiç duydun mu bilmiyorum. Mio diye meşhur bir akıllı saat firması. Akıllı dediğim tabii bu şey değil. Hani kişisel asistan falan değil. Spor saatiydi. Senin işte nabzını da Bant ölçüyordu. Bantların atası. Bu varken bant daha çıkmamıştı. Öyle söyleyeyim sana. Ben de kullanıyordum. Yurt dışından getirtip. İki tane mi ne saatini kullandım. Adamlar artık devam edemediler. Bu bant furyasında zaten atak davranamadılar. Saatlerin akıllı saat düzeyine getiremediler. Hep spor saati kaldılar. İşte bir Android'e geçmek falan filan olmadı bunlarda. Ve adamlar gittiler. Şimdi sadece biz servis olarak var olacağız diyor adam.
Hep öyle oluyor zaten. Hep evet, öyle oluyor. Çünkü büyükler o pazara girince bunların bir şeyi kalmıyor. Hani şimdi Samsung diyorsun. Telefonu da satıyor, saati de satıyor birlikte. Servisini de içinde tabii yüklü. Apple desen aynı şekilde. Sony'nin bile işte telefonu var, bantı var. Bütün büyük, Mi'nin şeyi var ya. Mi'nin de bandı var, telefonu var. Yani bu adam ikisini böyle bundle etmiş, araya yazılımını da birbiriyle konuşturacak paketi de kurmuş şekilde sunarken sen bir tek işte bantı falan, Fitbit falan hiç gitti işte, biliyorsun hani şansları kalmadı.
Öyle. Geçen hafta haberini yapmıştık. Firefox'un Quantum adlı yeni versiyonu çıktı.
Çıktı. Çok ilginç. Ben çünkü bunu Ben Firefox kullanıcısıyım. İlk sürümünden beri 0.1 miydi neydi ilk yüklediğimde. Firefox, ben Quantum'u açıkçası ayrı bir Firefox Quantum diye bir browser çıkacak zannediyordum. Normal Firefox güncellendi Quantum'a. Yani bu bir yeni sürümü. Ama bir yandan da bu yeni bir browser. Evet. Hani öyle bir Firefox güncellemesi değil. Yüklediğinde bambaşka bir Firefox çıkıyor karşına. Yine Firefox. Ama hani sürüm yükseltmiş oluyorsun bir yandan da. Ya çok az daha deneyebildim. Güncelleme süreci sorunsuz gerçekleşti. Tablar, mablar, açık şeyler aynen geri geldi. O konuda bir sıkıntım yok. Birazcık daha hani tasarım daha bir renkli mi olmuş, daha mı cesur olmuş bir şey yapamayacağım. Çok bir şey diyemeyeceğim. Biraz daha kurcalamam ve hani özelleşiyor mu ona bakmam lazım. Ama şu anda iyi gidiyor gibi. İddiası hızlı olmak, az bellek tüketmek. Tarayıcıların bellek tüketimi Chrome'da da Firefox'ta da artık bir şaka malzemesi falan haline gelmiş durumda. Tarayıcılar çok fazla bellek kullanıyorlar. Bir yandan haklılar, 50 tane tab açık falan filan ama bir yandan da işte bilgisayarın bir bellek kapasitesi var.
Özellikle laptoplarda, mobil cihazlarda.
Göçüyorlar. 50 tane tabı birlikte götürüyorlar göçtüğünde. Kimi zaman geri alıyor biliyorsun, kimi zaman alamıyorsun. Benim meşhurdur tab kaybetmelerim falan filan. Firefox bana güzel geldi. Yani yeni bir başlangıç geldi. Hoşuma gitti. Ama daha aşkımız çok yeni başladı. Bilemiyorum. 15 gün sonra, bir ay sonra ne olacak?
Evet, kullananlar da yorumlarda ne yazabilirler. Şimdi önümüzdeki haftalar enteresan çünkü işte Black Friday'i var, Amazon'un Cyber Monday'i var.
Evet.
Var oğlu var ve bunlar bu hafta başlayacak. Hani ilk Amazon'da bu hafta pazartesiden başlıyor, bir hafta sürüyor. Sonra 24 Kasım'da işte şeye bağlıyorsun, Black Friday'e. Sonra bir daha pazartesi. Her yerde deli gibi indirimler olacak. Özellikle yurt dışında. Buraya da kesin yansır onlar da.
Ya yurt dışında oluyor tabii de Türkiye'de de işte.
Uyduruyorlar hani, onu bir şekilde.
Geçen haftalarda konuştuk ya Cadılar Bayramı, evet. İşte Türkiye'de de özendi insanlar bilmem ne geldi diye. Buna da firmalar özeniyor. Çünkü bu öyle bir indirim hatırına alışverişi patlatıyor ki.
Öyle, evet.
Hacim anlamında. Firmalar tabii buna özeniyor. Türkiye'ye de yansıyacak. Ama Türk tüketicisinin asıl gözü dışarıdaki indirimlerde.
Tabii. Şimdi şey zaten hani Türkiye açıldığı için Amazon DE, onlar zaten buraya özellikle önem veriyorlar bu dönemde. Şey yine bu 50 euro'nun üstündeki kampanya şey kargo ödememe olayı varmış.
Evet.
Bir de şeyi öğrendim. Şimdi bizim izleyiciler de ona denk geliyor. Türkiye'ye göndermiyor. Tamam mı? Yani tamam her şey uygun ama orada yazıyor Türkiye'ye gönderim yoktur diyor. Almak istiyorsun. Bu Amazon şeydeki bu kampanya Cyber Monday'de eğer öyle bir şey olursa diyorlar ki devam edin pakete ekleyin alabileceksiniz. Hani onların hiçbirini biz hepsini ayarlayacağız diyor Amazon DE. Yani orada
yani ürün sayfasında göndermem gözükse bile sen alışverişe devam et diyor.
Evet. Orada hemen vazgeçmeyin
Murat,
diyor.
Hani şimdi emin misin şimdi insanları burayı yakarlar yani.
Şöyle Amazon'da bir şeyi zaten göndermiyorsa alamıyorsun.
Tamam nasıl işte, yapacağım o zaman?
Son aşamada onu bir şekilde çözeceklermiş. Yani gönderecek sana. Hani o şey anladım. Tamamlanacak işlem.
Yani ısrar edin diyor. Evet, hemen göndermiyor diyor. Diye vazgeçmeyin. Israr edin. Vallahi tabii döviz kuru falan
çok arttı abi.
Zirveye dayanmış.
Bir de biliyorsun,
artık kim ne alabilecek, ısrar edecek bilmiyorum.
Genelde yani Amazon DE dediğimize göre euro 4.6. Hadi.
İşte daha çok vitrin gezmesi yapılacak da pek satın alma biraz zor.
Ürünlere de bağlı ve indirimlere de bağlı. %500 artış oluyormuş normal zamanlara göre alışverişte.
Müthiş. Tam bir tüketim çılgınlığı.
Öyle valla.
İhtiyacınız olan şeyi, olmayan şeyi almayın tabii ki.
Tabii.
Her zaman pahalıdır o. İndirimde de alsan pahalıdır.
Aynen. 24 Kasım'da bir şey daha alıyor iPhone.
Öğretmenler günü müydü 24 Kasım?
Evet. Öğretmenler günü. iPhone 10'da satışa çıkıyor. Yani mağazadan alabileceksin.
Türkiye'de.
Evet. Türkiye'de.
Şimdi yok mu?
Şimdi yok.
Sen ne 6.000 lira mı ne dedin?
Fiyatı belli. Fiyatı belli, kendisi yok.
Hani bu 18.000 lira mıydı neydi şeydi? 6.000 lira mı çıktı?
Bu 6.000 lira zaten canım. Onu bizim Hakkı o fiyata aldı.
Niye şey mi? Var harcıyor. Ben 18 ben 18 vereceğim. Neyse nesiyse ben bilmiyorum etmiyorum. Ama, 6 bin lira. 6, evet, o kadar evet. da pahalı. Ya o kadar da pahalı değilmiş değil mi? Süper pahalı tabii ama hani işte bu yapılan PR çalışmalarından ötürü ben de hani bu 10 bin lira falan olacak zannediyordum.
Yok.
Şimdi işte işte şey yapıp algıları böyle demek ki insanların oynuyorlar. 6 bin lira. E tamam işte Note 8 5 bin liradan çıktı diye ortalığı yıktılar. 5 bin liraya telefon mu olur falan. E dedik Apple daha pahalı olacak diye. 6 bin lira. E 10 bine doğru bir yavaş yavaş 10 bine bir yolculuk
var. Zaten sürüyor. Şöyle düşün, bu iPhone'un onun en alt modelinin fiyatı, daha üstüne çıkarsan belleği falan büyük olsun deyince. Bu 64
GB mıdır?
64. Daha yüksek olursa şey olacak. 8 bin liraya yakın bir fiyat olması gerekiyor.
İşte bir 10 bine bir yolculuk var. Ben şey sen şimdiden zaten günümüzde de 10 bin liradan pahalı telefon var. Evet. Ama hani ben öyle ekstrem şeyleri saymıyorum. Hani bu genel gider telefonlardan bir şeyi 10 bin liradan duyurulacak. Bunun kaçışı yok.
Öyle.
Şey sorun değil tabii. Senin gelirin de o oranda artsa.
Tabii canım.
Şey değil ama işte ona enflasyon oluyor o zaman. Tabii. Öyle sıfırlar sonuna bol keseden eklenmeye başlanınca.
Öyle.
Satılacaktır.
Satılır.
Satılacaktır. Hatta hani bitecektir. Ben hiç şaşırma.
Gündeme şey çok eklemedim ama iPhone 10'la ilgili bir sürü sorun çıkıyor. Apple işte yeni bir güncelleme yayınlandı. Soğuk hava ani soğuk değişimlerinde şey dokunmatik ekran tepki vermemeye başlıyormuş. Donup kalıyormuş yani etkili şey yapamıyorsun.
İşte soğudu, dondu.
Yok öyle değil tabii. Ona işte güncelleme gelmiş, çözmüşler. Artık dolmayacakmış. Ekran çalışacakmış.
Allah Allah.
Böyle şeyler var. Minik minik çözüyorlar.
Hani bu ilk kez yapılan bir şey olsa dersin ki normal, hani şey de her şeyimi düşünecekler de adamın iPhone 10 diyorsun işte. Hmm. 10. nesil. Hani zorlarsak biraz evet. Öyle diyelim. Yani nasıl böyle hatalar olabiliyor?
Apple'da da olsa oluyor işte.
Neyse. Yani düzeldiği sürece benim için sorun değil.
Düzeliyor.
Gerçekten düzeliyorsa
düzelmiş.
Dert değil. Bir güncellemeyle tamam.
Yüzüklerin Efendisi dizi oluyormuş Levent abi.
Ben bundan hiçbir şey anlamadım yani bu ve bu böyle bir neredeyse hani insanlar sokakta halay çekecek falan neye seviniyorsunuz ki? Yüzüklerin Efendisi 3 tane kitap kardeşim. Hani bir de Hobbit var.
Evet.
O Silmaril'in falan filan hani o işin akademik tarafı. Bu dizi uydurulacak.
Şimdi evet bu soru soruluyor abi. Uydurulacak mı
uydurulacak.
Yoksa? Bir de biliyorsun o Yüzüklerin Efendisi kitabında hani bir de notlar var ya.
Ya var da işte Murat hani o notlardan bir şey bilmiyorum çıkar mı eder mi? Bu ne? Bu Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden öncesi mi olacakmış?
Anlatıyor. Evet. Amazon almış.
Ya sonuçta şöyle bu izin almışlar.
Tabii.
Hani bütün telif şey izinlerini falan. Sonuçta şey yaparlar. Malzemeyi dökerler.
Tabii.
O senin dediğin gibi notlardan bir Unfinished Tales falan var işte. Silmarillion var işte bugüne kadar dokunulmamış.
Evet.
Onlardan işte bir şeyleri kazıya karakterleri tek tek cımbızla ayıklaya falan doldururlar içine. Ama hani gerekli mi? Hani şöyle bir şey yap. Başka bir fantastik Game of bunlar hep Game of Thrones aslında. Hı-hı. Hani gazı. Bambaşka bir şey yap. Hiç Yüzüklerin Efendisi şeyine girme ya. Hani hem onu sevenleri şeyi rahat bırak. Hem bu ya bunu yapmaya kalkışan için de büyük yük. Of. Şimdi attıkları her adım eleştirilecek yüz binler, milyonlar tarafından.
Hı hı.
İnce okunup sık dokunacak.
Bir şey daha oldu bu arada. Biliyorsun o aile koruyor ya, Tolkien ailesi bu hakları.
Evet.
Christopher Tolkien istifa etti. Artık ben ilgilenmiyorum bu işlerle diye. O da bu haftaya denk geldi. Artık ama bir tepkime yaptı.
Ya o da 90 ya küsur da, yaşında evet, olunca Murat hani gerçekten hani bir bu bir protesto mu yoksa zaten hani adam emekli olacaktı mı?
Tesadüf mü oldu? Evet.
Onu bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz.
Abi, vallahi güzel iş. Düşünsene Amazon diziyi izletecek. Bir yandan da oyuncağını satacak dükkanda. Daha bir sürü açılımı olur bunun yani.
Ya burada hani çok kitaba falan gönül vermiş, o kitabın araştırmalarını, şeylerini okumuş etmiş insanlar şundan kaygılı olabilirler. Şimdi Yüzüklerin Efendisi bir yandan da böyle günümüzün işte fantastik nasıl söyleyeyim işte fantastik kurgu ürünlerini izleyenlerin, okuyanların için, oyunları oynayanlar için Yüzüklerin Efendisi o kadar da fantastik değildir aslında. Yani Gandalf büyücü diyorsun. Ne büyü yapıyor 3 kitap boyunca? Sopadan ışık çıkartıyor iki yerde. Hani bir böyle fireball atıp da bilmem ne şey var mı? Magic missile atıyor mu? Yani şeydir yani rafine bir şeydir. Öyle evet. Biraz ağır bir şeydir. O yüzden hani bunun içine bunun da dizi olsun insanları tatmin etsin. Herkes öyle hım hım hım yürüyor gidiyor şey olmasın diye. Hani öyle uçmak kaçmak elinden lazer atmak, elektrik çıkartmak, gözünden işte ateş fışkırtmak falan bir şeyler gelirse bu sefer de orijinali sevenler isyan edecek. Ne yaptınız diye sirke çevirdiniz diyecekler. Olmasa nasıl olacak? Hani bilemiyorum.
Evet göreceğiz abi.
Her şeyin dizisi olmak zorunda mı ya?
Değil tabii.
Yani onu ben anlamıyorum ki. Bu bir dizi merakı var. Hani dizi olsun diye.
Kârlı iş abi. Servislerini satıyorlar artık çünkü.
Artık bilemiyorum. Hani
işte bilmem ne dizisi var diye Netflix satın alıyorsun.
Evet. Evet. Hani bu tabii diziler şey için yapılmıyor. Diziden reklam alacağız da ondan diye yapılmıyor tabii. Abonelikler var, şeyler var.
Şimdi Yüzüklerin Efendisi de iyi bir hani şey bende demek bunu. Bu benim servisimde var sadece demek iyi bir şey. Onlar açısından.
1500 bölüm falan olur herhalde adamlar. Hobbit'i 3 film yaptılar yani.
Ama hani, rezil ettiler. Hani,
Hobbit'i 3 film yaptılar inanılmaz bir şey.
Evet.
O adamlar
buna neler
artık
yapmaz.
Artık hani 1000 bölüm yapar dedi direkt ilk şeyde anlaşmada.
Göreceğiz bakalım. Oyun dünyasına ufaktan geçeyim. Çok bir şey de yok zaten. Türkiye'den başlayayım bir gelişme. Bizim oyun camiası diyelim. Good Gamers adında bir site yapıp birleşmişler. Bir platform oluşturup birleşmişler abi.
Tanınmış oyun siteleri. Tanınmış oyun siteleri. Evet. Hepsi değil.
Hepsi
ama
değil tabii.
Önemlileri. Öyle bir girişim yaptılar. Adı İngilizce, içeriği Türkçe. Ben çok anlamadım açıkçası. Hani çünkü hani burada amaç bir tamam siz hepiniz zaten oyun sitesisiniz. Birleşip bir oyun sitesi kuralım. Hani çok nasıl bir iş yöntemi ama amaç o değil belli ki. Değil. Amaç o birleşip bir site kurmak değil. Bu bir el güçlendirmek herhalde. Gibi hani tek tek zayıf kalıyoruz. Birlikte elimiz güçlü olsun. Dışarıya karşı yayıncı hani oyun yayıncılarına karşı yayıncılarında şimdi yayıncı deyince de evinden yayın yapan çocuk anlaşılıyor. Yani oyun firmalarına diyelim karşı elimiz güçlü olsun diye midir?
Çünkü baktığınız zaman aralarında şey yok. Hani YouTuber denen kişiler evet, yok. Evet.
Ha ya da işte o öyle bir kaygım öyle. Var bilemiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Rafine bir site yapmışlar. Teması şeyi güzel. Erişilirliği güzel. Hayırlı olsun diyelim.
Evet.
Ama ne olduklarını anlatmak konusunda bence sorunları var. Onu da hani bizi dinliyorlarsa kırılmasınlar. Yorumumuzu yapmış olalım.
Evet. Abi oyun dünyasında bu hafta Battlefront 2 aşağı evet. Battlefront 2 yukarı.
Oyun daha çıkmadı.
Ettiler bıraklar. Bugün çıkıyor.
Oyun çıkmadan ya kimse oyunu konuşmuyor.
Evet.
Oyunun özellikleri bilinmesi, şusu busu oynanışı konuşulmuyor. Sadece içindeki sana para harcatan mekanizmalar üzerine bir hafta boyunca bu konuşuldu.
Evet.
En sonda işte biz bu çekimi başladığımız gün Electronic Arts pes edip oyun içindeki o
satın almayı,
kristal alma bilmem ne yani sana zaten bu 200-300 liralık oyun daha da para harcatan mekanizmaları kaldırdı. Ama hani ne olacak belli değil. Hani çünkü sonuçta bir yandan da oyunu kurmuşlar buna göre. Yani ben bunu kaldırdım deyince de olmuyor.
Evet.
İşte ilk ama, kez bir oyunun içindeki bu yok sandık açma, karakter açma falan sistemlerinin böyle bir kriz haline geldiğini görüyoruz. Bu büyüklükte bir kriz haline geldiğini görüyoruz.
Vallahi abi şey sıkıntı şu. Onların ilk baştaki savunması şuydu. Diyorlardı ki bir kuruş para ödemeyin. Biz böyle kurduk sistemi. Siz kendi çabanızla Zaten ilerlersiniz ama bir hesap yapıyorlar. Yani ömrün yetmiyor neredeyse. Evet, insanlar buna isyan ettiler. Siz oyunu normal ilerleyişini zorlaştırdınız ki biz para verip ilerleyelim diye. Ve şöyle bir şey var abi. Bir çocuğun biri güzel bir video yapmış YouTube'da. Oyunu almış, üstüne $90 harcamış. Sırf bu göstermek için. Adam tıkır tıkır tıkır bütün loot boxları daha ilk oyunda açıyor, alıyor. İşte level'larına da hemen erişiyor ve ondan sonra teröristiriyor. Yani o kadar ilerlemiş ki adam diğerlerine göre.
Evet.
Hile zannedersin.
Evet. Bu pay to win.
Pay to win'i haline getirmişler. Evet. Electronic Arts uzun süre Reddit'te falan olay oldu bu işte. En çok eksilenen içerik oldu hatta bu. Dediler ki ya siz de işte o noktaya geleceksiniz, çalışacaksınız ama işte matematik hesabını yapınca bir tane Darth Vader açmak 40 saat sürüyor.
Yani kaç oyunu 40 saat oynuyoruz ki?
Evet.
Hani işte hangi oyunu 40 saat oynuyoruz? Çok nadir.
İşte onu şeye düşürdüler. %75 azalttılar önce basıncı azaltmak için. O da kesmedi çünkü insanlar şeye kızgın. Ya yani level atlamak da parayla yani oraya teşvik ediyor hepimizi.
Ya şeyi azalttı bir de. Karakter açmak için gereken parayı düşürüyor. İşte oyun parasını ama senin de oyunda kazandığın parayı da düşürüyor. Yani tabii, aslında bir kandırmaca.
Evet.
Ya üzüldüğüm tarafı bu oyun güzel bir oyun. Evet. Grafikleriyle, oynanışıyla falan çok güzel bir oyun. Oyun heba oldu.
Heba oldu. Bitti abi bu. Gömüldü
hani
yani.
Oyun heba oldu. Bu saçma sapan şeyler. Electronic Arts daha da kazanacağım. Hani oyunu satmakta kazanmayacağım. Daha da para akacak hırsı yüzünden.
Ve şeyden telaş ettiler.
Yazık abi. Ya çıkmadan.
Bu oyunun biliyorsunuz Star Wars olunca fanatiği çok oluyor. Pre-order. Yani ön sipariş çok fazla bu oyunda.
İşte ben de onu anlamıyorum. Bu oyun çıkmadı. Herkes de var.
Evet işte o yüzden öyle oldu. Pre-order yapanlara 3 gün önce EA Access üyelerini de 10 gün önceden oynama şansı verdiler. O yüzden bu kadar çok kişi oynuyor. Ve pre-order yapan da çok insan oldu. Şimdi onlar tabii bu olaylardan sonra birer birer iade etmeye başladılar oyunu orijinden. Hatta bir ara şey oldu. Orijinde iade etme sistemi iptal oldu. Tesadüf. Sonra geri geldi ama.
Yazık. Çünkü bu çok güzel bir oyun. Bu ilk Battlefront'tan güzel bir oyun.
Evet. Her açıdan.
Uzay savaşları falan var, şey var. Ben betasını oynamıştım. Şimdi full'ü de var bende. Bu kesinlikle ilk oyundan çok daha güzel ve hani böyle heba olması üzülünecek bir oyun.
Ben şeye
ama bir yandan da hani böyle iş olmaz. İnsan şey bir oyun değil ki ya, bedava oyun falan değil, değil ya, kardeşim bu zaten hani full price denilen işte $60-$70 bizim paramızda 200-300 liralara denk gelen bir oyun. Ne bu yani, bir de orasından hani sinekten yağ çıkarayım ya, şundan da kazanayım, bundan da kazanayım.
Şey kötü abi, oyunun senaryosunu 5 saatte bitirmişler. O da kısaymış yani.
Bir gecelik oyun.
Bir gecelik oyun.
Ama bunu tek kişi için alıyorsan
almaman
zaten
lazım.
Biraz yalnızsın.
Evet.
Multiplayer oynayacaksın.
Biz de
yoksa işte bir gecede biter. İki gecede biter.
Önümüzdeki hafta belki yetiştiririz bunu.
Belki. One X hazırlanacak önce.
O da var, doğru. StarCraft 2'nin bedava olacağını geçen hafta duyurmuştuk.
Bu
hafta
açıldı o.
Açıldı, evet.
Evet.
Crysis 10 yaşındaymış.
10 yaşındaymış.
Crysis oynatır mı sorusu. Donanım evet, dünyasının
evet,
ana
evet,
sorusu.
Evet, hala yani. Öyle. Yani ben şimdi hatırlıyorum çıktığında oldu. Hakikaten bir Crysis olaydı. Şey ile olaydı işte, kimsenin makinesinde düzgün çalışmaması, yüksek özellikleriyle çalışmaması nedeniyle şeydi.
Evet.
Olaydı Crysis. Hatta yanlış hatırlıyor muyum, bir yerli üretici bir oyun bilgisayarı yapmıştı da arıza mı yapmıştı, erimiş miydi? Neydi? Bir fuarda hayal meyal hatırlıyorum, öyle bir komik eğlenceli bir bu Crysis yüzünden öyle bir eğlenceli bir olay vardı. Hmm. Bir ilk Türkiye'de toparlanan oyun bilgisayarlarından birisi fuarda mı ne bir Crysis yüzünden sorun yaşamıştı. Crysis aslında bence Far Cry kadar benim için bir şok etkisi yaratmadı. Ben Far Cry'da benim devreler yanmıştı. Çünkü muhteşemdi yani Far Cry'in o ada şeyi. Evet. Far Cry'in demosunu ben hani hiçbir şeyi o kadar çok oynamadım ya. Onun demosunun bir modu normalde şeydir. Yani işte demo başlayacak, sen botla karaya çıkacaksın, savaşacaksın falan. Başka bir yere gidersen helikopter gelir seni vurur. Onun bir modu çıkmıştı, o helikopteri kaldırıyordu. Sen tekneyle, motorla adada dolaşıyordun. adanın arkasında falan dolanabiliyordum. Ya ben öyle geziyordum. Yani çünkü grafikler o kadar o zamana kadar görmediğimiz seviyedeydi ki. Hakikaten hani Çınarcık sahilinde botla dolaşır gibi orada dolaşıyordun. Sıkılmıyordun. O grafiklerin zengin, suyun içinde balığı var, şeyi var, yosunu var, şeyi var. O ada şey gerçekten ada gibi. Sıkılmıyordun. Crysis o etkiyi yapmamıştı bende ya. Güzeldi falan ama hani ya belki herhalde şey. Hani Far Cry'da öyle bir grafik düzeyini ilk kez görüyorduk ama Crysis çıktığında herhalde başka oyunlarla da görmüştük. O kadar sarsmadı.
Evet.
Benchmark olarak bizim hayatımızda yer aldı hep. Bu ilki Warhead'i, daha sonraki genişleme paketi. Benchmark uygulaması olarak hayatımızda yer aldı.
Şey Türkçe versiyonu olay olmuştu.
Ha evet. O yüzden olay olmuştu bir de. Doğru. İlk kez seslendirme, hatta küfürlü müfürlü konuşmalar vardı. Şaşırmıştık. Sonra Sony'nin özellikle katkılarıyla Türkçe dublaj çok gördük ama Crysis'te ilk görmüştük.
Bunu kopyasını satanları dövüyorlardı.
Öyle öyle. Vallahi ben bitirmedim açıkçası, itiraf edeyim. Hani
ben hatırlamıyorum, bitirmedim galiba ben de.
Benim pek benchmark bitirmenin ötesinde zaman harcamışımdır Crysis başında benchmark yüzünden ama
saatler gömdüm.
Oynayıp da bitirmedim. Çok beni abi, o hani şey zırh modları falan benim sevdiğim şey değil biliyorsun. Ben FPS ise biraz düz olsun istiyorum. Doom gibi. Doom'da silah doldurma bile yok. Özelliği o.
Evet.
İşte bitirmedim ama çok önemli bir oyun. 3 çıktı değil mi? Yani Warhead falan var, numarasızlar var ama 2 ve 3 çıktı. Öyle de Crytek onu bıraktı. Hani çok da devamını da şey yapmadı.
Evet. Motorunu zorlamadı. Satmaya çalışıyordu ondan. Ki sattı da birkaç oyuna.
Bekledikleri kadar şey olmadı o. O iş. Hani kabul görmedi.
Bizim hiç çıkmayan oyun neydi? Uzay oyunu. Hep adını unutuyorum.
Star Citizen.
Evet. Onun motoru galiba CryEngine.
Yalnız onlar motor değiştiriyor. CryEngine'le bu yola çıktılar. Ama onlar motor değiştiriyor. Gerçi o motor değiştirme gerçekten bir gereklilik mi? Yoksa
zaman kazanma çabası
Star Citizen'ın bir türlü çıkmayıp bir yalan rüzgarına dönüşmesinin şeyi mi? Zaman kazanma taktiği mi bilmiyoruz. Crytek aslında hani o Crysis'teki hızını genel olarak sürdüremedi. Bir Homefront mu çıkmıştı?
Homefront.
Homefront evet. Biliyorsun beğenilmedi zaten.
Senin oyunun neydi?
Rise. Ya ben onu çok sevmiştim. Hala bence en iyi yani kılıçlı kalkanla dövüştüğün en iyi oyun yani şey hiçbiri o kadar akıcı şekilde sana o kılıç dövüşünü yaptırtmıyor. Ama bir tek Xbox'taydı. Daha sonra PC'ye geldi ama PC'ye geldiğinde tabii birkaç yıl olmuştu. İnsanlar hani onu Xbox oyunu diye zaten görmüşlerdi, geçmişlerdi. PC'ye biz, emin ol ki bir sürü kişi şimdi duyuyor bizden. Daha önce de biz dile getirdik ama şimdi yeni duyanlar vardır PC'de çıktı Rise varmış diye. Hem de indirimde falan hani 10 liraya 15 liraya alırlar.
Alın yani hani kaçırmayın.
Bence çok güzel oyun. Bazı kusurları var ama oynanırdı. Hani ben severek bitirmiştim. Benim Xbox da hala yüklü. Silmeye kıyamıyorum çünkü arada sırada oynuyorum.
Hangi Xbox'ta yüklü nerede abi? One X'e de geçirdim.
Van'da yok. Onun bir One X'e şeyi olmayacak tabii eski oyunlara. Çıkartırlarsa çıkartırlar da One X'te bir avantajı olmayacak.
Evet One X'i de artık önümüzdeki haftanın işleri o.
Önümüzdeki hafta yani başlayacağız. Benim bu hafta zamanımın çoğu Xbox One oyunlarını Xbox One X'e geçirmekle geçti. Çünkü 100 GB, 80 GB oyunlar ben Ethernet'ten değil USB disk kullanarak aktardım. Bitmiyor.
Bitmez.
Çünkü her zaman bir de oyunu One'dan USB diske aktarıyorsun. Sonra One X'e USB diski takıp One X'in diskini aktarıyorsun. Ama bir de onun genelde oyunlar işte öyle bir destek eklenmişse ilk çalıştırdığında diyor ki bunun bir de OneX yaması var. Ben bir de onu indireyim diyor.
O da az bir şey değil.
Bir bakıyorsun 30 GB'mış o yama.
Çünkü tabii, doku iniyor.
Tabii yeni bir şeyler. Yani sırf bir ekstra dosyası indirse o kadar olmayacak. Ama hakkı da işte yeni bir şeyler inmesi. Hadi bakalım internetin o kadar hızlı değil. Bekle insin falan. Ne oldu? Bir gün gitti. Falan filan. Daha aktarım yeni bitti. Yani işte inceleme kısmı yeni başlayacak. Haftaya yayınlamış oluruz tabii ki.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.